Ayrım 16.
Hafızlardan biri söze girdi. Yunanlılar için bir daha gelirse kolay kolay çıkmaz buralardan derler. Bağın üzümünü onlar mı yiyecek hafızım? Efendi hafızın yüzünde hayal kırıklığı, ne demeli gibisinden Ali Molla'ya baktı. Ali Molla sesine bir öfke katarak, bir daha gelirse gene süreriz bir hafız dedi. Hem bu defa Dimboz dağlarının gerisine de değil, te geldikleri memleketlere, sen meraklanma. Efendi hafız bu söz üstüne yeni bir ilahiye başladı. Öbürleri de coşkunlukla katıldılar. Hak şerleri hayreyler, zannetme ki gayreyler, inip onu seyreyler, Mevla görelim neyler, neylerse güzel eyler. Yusuf tahta köprüye vardığında yağmur inceden inceye yağmaya başlamıştı. Dere şevksiz kirli rengiyle akıyordu. Şurada durup Veli ile sohbete daldıkları günleri düşündü. Kurbağa sesleri, sıcak karanfil kokulu söğüt geceleri. Bir küçük pencere ardında Esma'nın varlığı, çardaklı kahveden gelen bağlama sesi, genç diri kahkahalar ve İlyas. Sanki şu dalların yaprakların arasından çıkıp geliverecek. Yepyeni şayak ceketi, kalıplı fesi, parlak potinleriyle, kolunun altında kitapları. Hemen aceleyle tabakasını çıkarıp bir sigara yakacak ve dumanını savurmadan önce konuşmayacak. Sonra ne haberler diyecek. Hep hayal ettiği gazete işinden söz edecek ve mektebi hukuktan. Yağmur damlaları dere suyuna noktalar vuruyordu. O sessizlikte yağmurun çakıl taşlarına, otların köklerine işleyen sesi vardı yalnızca. Sonra çürük aralanmış tahtalar üzerinde Recep'in ayak sesi gezindi. Onbaşım, birden kayboldun, aradık seni. Ne yaparsın burada böyle dalıp gitmişsin? Yusuf gözlerini sulardan sıyırdı. Söğüt'ü düşünürüm Recep, kaybettiğimiz şeyleri, arkadaşlarımı. Recep de aynı duygular içindeydi. Bu sözlere sessiz kaldı, yürüdüler. Yusuf Esma'ların evinden geriye kalan yıkıntıların önüne geldiklerinde durdu. Orada dantel perdeli pencereler aradı. Birkaç karanfil saksısı, ıtır, sardunya. Biliyordu Esma o pencerelerde onun yolunu gözlerdi. Yusuf da kimi zaman perdeleri kapalı bulur, bir yürek yanıklığıyla, bir buruklukla şuralardan geçip giderdi. Onbaşım ne ararsın şu yıkık duvarın gerisinde, ben mi? Sen ya, durup durup içini çekersin. Buraların insanları hep gittiler. Yukarılara taşındılar ya. Birlikte götürdük, yerleştirdik onları. Ya peki burada yaşadıklarımız ne oldu? Recep bir şey anlamadan baktı. Yahut anladı da böyle bir soru beklemediği için afalladı. Yani buradaki hayatımız nereye gitti be Recep? Recep güldü, başını kaşıyıp. Ninem ömür su gibidir, akar gider derdi. Ne olacak onbaşım, yandı bitti, kül oldu işte. Yusuf yürüdü, o da ardından seyirtti. Aynı cümleyi tekrarlayarak. Yandı bitti, kül oldu dedi. Bir sokağa dalmışlardı, Yusufların sokağına. Yusuf bir süre kerpiç yığınları göz göz duvarlar arasında dolandı. Pervanelerin uçuştuğu yaz geceleri, lambalara üşüşen, çardak aydınlığına üşüşen pervaneler. Yaz kokuları merdiven altındaki serin odaya sığınış. Yandı bitti, kül oldu. Yunan zabitlerini Eskişehir'e götüreceksiniz, anlaşıldı mı? Kıllarına halel gelmeyecek. Bizde esire kötü muamele yoktur. Halk galeyana gelebilir. Çünkü bunların 7'den 70'e etmedikleri zulüm kalmadı. Halkı yaklaştırmayın bunların yanına. Aksi takdirde mesulü siz olursunuz, anlaşıldı mı? Yusuf makineli tüfekten ard arda fırlayan mermiler gibi kelimelerin peş peşe ıslıklı, öfkeli bir sesle söylenişi karşısında hızla topuklarını vurup selam çaktı baş üstüne. Binbaşı Mehmet Bey devam etti. Yola çıkmadan çorba veya çay verilsin baş üstüne. Bir ihtiyaçları olup olmadığı sorulsun. Yusuf yine aynı sözleri askerlerine tekrarlayacaktı. Bizde esire kötü muamele yoktur. Kıllarına helal gelmeyecek. Subaylar 6 kişiydi. Yusuf bunları ikişer ikişer sıraladı. Subaylar loş ve dar bir odadan çiğ gün aydınlığı içine çıkınca sersemlemiş gibiydiler. Yürüdükçe bacakları açılmaya, canlanmaya başlamıştı. Hatta bir ara öndeki ikisi Rumca bir şeyler konuşup güldüler. Durmuş öfkelendi. Sanki Mesire'ye gideriz, kafir oldu kafirler. Ne güldünüz lan, yakarım billah. Yusuf'un bir elinde kırbaç, teslim edeceği evraksa kolunun altındaydı. Yavaş ol dedi Durmuş'a. Kırbacı havada salladı. Ne dedim az önce? Onbaşım baksana, gülüşüp durur bunlar tepem attığından. Kes, laf istemem. Toprağa taşları ezen ayak sesleri istasyona yönelmişti. Ötede parlamış kavak yaprakları kıpır kıpır. Şurada burada rastladıkları köylüler birbirlerine Yunan subaylarını gösteriyorlar. Şunlara bakın. Eski Yunan zabitleri bunlar. Acaba nereye götürürler? Kadının biri öfkeyle bağırdı. Bunların yüzünden evlatlarımız şehit olup gitti. Ocağımız söndü. Bereketimiz kurudu. Çekip gitmediler hala. Soyları kuruyasıcılar. Subayların yüzleri şimdi gergindi. Gözlerini onları görmek için koşuşan insanlardan kaçırarak yürüyorlardı. İşte kara vagon. Yusuf bir an önce Kutül Amere'den dönüş sıkıntısını yaşar gibi oldu. İtalyan askerleri gözlerinin önünde belirdi. İtalyanlar şimdi memleketlerine dönüyorlardı değil mi? Yavaş yavaş her şey eski çizgilerine kavuşuyordu. Yunanlar da gideceklerdi elbet. Subaylar trene bindikten sonra rahatlamış görünüyorlardı. Kanepelere çöktüler. Yusuf pencere camını hafifçe araladı. Tren yorgun, yaşlı bir iri hayvan gibi hareket etti. İnce bir düdük, kömür kokusu aralık pencereden içeriye sızdı. Cama ince ince kurum yağdı. Tren istasyonun çıplak alanından sıyrılıp çevresindeki boz yeşil renklere daldı. Az sonra içerisi postal ve ter kokmaya başlamıştı. Yusuf Yunanlılarla bu et ve kemik iç içeliğini yadırgayarak oturuyordu. Gözleri camın dışındaydı. Birden Esma'yı hatırladı. Bu ter, postal, çarık, çorap, deri, meşin kokularının dışındaydı Esma. İpek saçlı söğütler, pul pul titreşen kavaklar bunu anlatıyordu. Bu pencere bütün hayatlarının savaşmaktan ibaret olmadığını, olamayacağını anlatıyordu. Unutulmuş güzellikleri tek tek anlatıyordu. Yusuf dalıp gitmişti. Tren sarsıla sarsıla ıslıklı düdüğünü vadiye salarak yol alıyordu. Binbaşı Yuannis bir iki öksürdükten sonra onbaşı dedi, sigara serbest mi? Yusuf dışarıdan koptu. Durmuşlar Recep'in şaşkın iri gözleri. Türkçe biliyorsun ha? Bilirim ya. Ya öbürleri bilmez onlar. Pekala yak bakalım. Binbaşı Yuannis tabakasını çıkarttı. Açıp Yusuf'a tuttu. Değiştirmeyelim, öksürük tutuyor da. Yuannis ses çıkarmadı. Tabakayı arkadaşlarına uzattı, aldılar. Çakmaklar yandı. Vagonu iç bayıltan bir duman sardı. Gürbüz pembe yanaklı biriydi Yuannis. Kurnazlık dolu iri kara gözleri vardı. Eskişehir nasıl bir yerdir? Yusuf kırbacını dizine vurarak iyidir iyidir dedi. Sizi orada Kolordu'ya teslim edeceğiz. Yuannis sıkıntı çeker miyiz? Yok canım, iyi bakarlar size. Yuannis'in yanındaki çekirge gibi ufak tefek biriydi. O da binbaşıydı. Konuşulanları anlamasa da çipil gözlerini kırpıştırarak tahmin etmeye çalışıyordu. Ötekilerse kendi aralarında konuşmaya dalmışlardı. Durmuş hala öfkeli birden söze girdi. Bize düşmez ama bir sorayım dedim. Siz bu muharebelerden yılmadınız mı? Bu işin sonu kötü bitecek. Ne işiniz var buralarda abinbaşı? Biz şu toprağa tek kişi kalıncaya kadar müdafaa edeceğiz. Daha ne umarsınız buralardan? Deyiver hele. Binbaşı burun deliklerinden bol duman savurdu. Geldik bir kere, artık bu bir nasıl derler gurur meselesi oldu. Yoksa ben çoktan pişmanım. Bunlar da pişman, pişman. İyi zabitlerdir, bakmayın siz. Ben İzmir'de doğdum. Türkçeyi anamdan babamdan öğrendim. Biz böyle kardeş kardeş geçinsek iyi olurmuş. Lakin aradaki fesatçılar bırakmazlar barışalım. Benim bir ağabey var, Nikolidis, o da zabittir. Son gördüğümde kötü bir sıtmaya yakalanmıştı. Bire ne işimiz vardı buralara geldik? Ben böyle derim. Lakin başkaları böyle düşünmez. İleriye gitmek ister, daha ileriye. Vire ne var ileride? Yusuf boş bulunup güldü. Çarçabuk ciddileşti. Kırbacını dizine vurdu. Sahi bunları yürekten mi söylersin binbaşı dedi Durmuş. Öbürü cevap vermeden Yusuf atıldı. Hadi Durmuş, uzun etme. Çipil gözlü subay Yuannis'le ne konuştuklarını sordu. Yuannis döndü, alçak sesle konuşulanları iletti. Sonra sustular. Şimdi Yusuf da sigara yakmıştı. Demek İzmir'de doğdunuz. Binbaşı Yuannis Yusuf'a döndü. Evet dedi, ayrıldığımızda ben küçüktüm. Lakin gözümün önüne gelirdi. Konak meydanı, faytonlar, deniz, ağabeyim Nikolidis daha iyi bilir, anlatırdı. Boyuna İzmir'i, babam hekimdi. Geldik Yunanistan'a, okuduk, asker olduk. Tekrar gelecekmişiz buraya. Yani ya, yazı böyleymiş. Yok canım dedi Yusuf, yazı mazı değil. Gelip işgal ettiniz buraları bile bile. Hani tutayım dedim kendime ama dayanamadım. Hakikat bu binbaşı. Yuannis yeniden tabakasına sarıldı. İşgal de ne dersen de onbaşı, hakkın var. Te Yunanistan'dan ne zahmetlerle geldik şuralara, aldık başımızı gidiyoruz nereye? Açlık, hastalık bir yandan, gurur meselesi dedim ya. Yoksa çoktan pes ettik, bak ben böyle derim ya, pes etmeyeni de var. Durmuş bıyık altından güldü. Yusuf sigarasından bir nefes çekti, yüzünü cama çevirdi. Düşüncelerini bozkırda eritmek istedi ve Esma'nın yüz çizgilerini bulmaya çalıştı. Şimdi gözler Eskişehir'e, Kütahya'ya, Afyon'a kaymıştı. Yollar, köprüler, telgraf hatları onarılıyor, erzak dağıtma bölgeleri kuruluyor, trenler durmadan asker ve mühimmat taşıyordu. Yaz sıcağı ortalığa iyice yayılmıştı, toprak susuzdu, mahsul azdı. Kadınlar gün sıcağında, akşam serinliğinde hep tarladaydılar. Gelinler bebeklerini tarlada bir ağaç gölgesine bırakır, öyle çalışırlardı. Yunanlılar Temmuz günlerinde harekete geçtiler. Çekirge sürüsü gibi kurumuş otların çatlamış toprağın üzerinden yürüdüler. Yollarda yeniden göç kafileleri belirdi. Arabalar, hurçlar, cılız hayvanlar, süzgün, sıska, yalın ayak çocuklar, üzgün, düşünceli ihtiyarlar. Bir süre bu yollarda görünüp kayboldular. Sonra düşman Anadolu'daki bütün kuvvetleriyle taarruza geçti. Türk kuvvetleri Eskişehir'de Seyit Gazi'de dayanmaya çalışıyordu. Makineliler, toplar yeniden ateş kusmaya başladı. Kütahya, Eskişehir, Afyon bir bir elden çıktı. Ölüleri gömmeye vakit yoktu artık. Yunan kıskacının içinde Sakarya'nın öte yakasına doğru çekiliyorlardı. ve çekilme sırasında da yeni şehitler veriliyor, arabalar üst üste yaralılarla dolup taşıyordu. Sakarya çamur batak rengiyle akıp gidiyordu. Biraz ötesinde kanserleri gelip sularına karışıyor, bir yılan kıvrılışıyla akıp gidiyordu. Düşmana mı geçit verir, bizi mi korurdu belli değil. Ta ötesinde Selçuk mavisi, Selçuk kırmızısı bir Çinili şehir bırakmıştı. Kütahya, sonra Saz Benizli Eskişehir'i. Tek süsü yaban erikleri olan boz renkli haşin yüzlü afyonu. Sakarya'nın bir düşündüğü vardı besbelli. Gece sessizliklerinde bir yılan ıslığıyla, bir yaralı kurt soluğuyla akıp gidiyordu. Şimdi bırakılmış şehirlerde yerli Rumlar zafer şarkıları söylüyorlardı. Geceleri ellerinde fenerleriyle beliriyorlardı. Ortalığa onların fenerlerinden bir aydınlık düştü mü, Türk evleri karanlığa gömülüyordu. Nefesler bile alınmaz oluyordu o an. Sonra bazen köyleri talan etmeye geliyorlardı. Bazen Yunan askerlerine yardıma. Gece gündüz demir yollarını, köprüleri onarıyorlardı. Fırıncı ustaları hiç durmadan ekmek pişiriyor, orduya dağıtıyorlardı. Ve Sakarya kah kararıp, kah bozarıp, kah menevişlenip akıyordu yine. Gecenin seslerini, zafer çığlıklarını, kahkahaları, sahra toplarının gürültülerle geçişini, postal seslerini, İngiliz katanalarının güçlü ayak sesini dinliyor, akıp gidiyordu öteki ötelere. Albay Nikolidis ayaklarını masaya doğru uzatmış, kemik yığını görüntüsündeki ellerini bitiştirmiş, purosunu dişleyip duruyordu. İçeride 3-5 yeşil, besili sinek dolanıp durmaktaydı. Öte yanda Yarbay Claridis tel örgülü bir pencere önünde boşu boşuna serinlik bekliyor, elindeki gazeteyi yelpaze gibi kullanıyor, arada bir sinekleri öfkeyle kovuyordu. Aslında kovmak istediği şu zafer sevincine rağmen duyduğu bir takım endişelerdi. Bunların sıkıntısıydı, evet. Kütahya, Eskişehir muharebelerini kazanmışlardı, yürüyorlardı bir engele rastlamadan. Ankara'ya, Anadolu'nun yüreğine varmak üzere. Sakarya'nın ötesine geçmek, bu küçük Asya ordusunun en büyük emeli değil miydi? Dökük tepesinde biriken terleri mendiliyle sildi. Nikolidis bol bir dumanın gerisinden ne düşünüyorsun Claridis dedi. Claridis suçüstü yakalanmış gibi bocaladı. Katlı gazeteyi bir yana fırlattı, kalkıp yürüdü. Bir köşede sineklerin konup durduğu üzüm sepetine elini daldırdı. İri bir salkım seçti, yeniden eski yerine döndü. Hasır iskemlesine. Sakarya'yı düşünüyorum. Kimi yeri geçit verir, kimi yeri vermezmiş. Nerede bir girdapla karşılaşılacağı, nerenin insanı yutacağı belli olmazmış. Bu nehri bile tanımıyoruz. Nikolidis huzursuzlanarak ayaklarını masadan indirdi. Nehir nehirdir yarbay dedi. Claridis yüzünü pencereye çevirdi. Pencerenin dışındaki düzlükler, vahşi dikenleri sapsarı çehresiyle bir öfkeyi yansıtıyordu. Claridis içindeki sesi bastırmaya çalıştı. Ses ezilmedi. Aksine daha güçlenerek bir yumruk gibi dayandı boğazına. Buranın sahipleri onlardır ve onlar olacaktır. Albay Nikolidis püroyu içinde üzüm sapı bulunan bir tabakta söndürdü. Evet, senin bazı endişelerin var. Fakat kralımız Konstantin hedef olarak bize Ankara'yı gösteriyor. Zafer yolu açılmıştır Claridis. Koca Yunan ordusu generallerimizden neferine kadar bu işin altından kalkacaktır. Şunu açık söylemeliyim Nikolidis. Evet güçlüyüz ama gitgide yıpranıyoruz. Onlarsa gariptir. Yokluğa, sıkıntıya düştükçe güçleniyorlar. Kaybettikçe güçleniyorlar. Yıprandığımızı kabul etmeliyiz Nikolidis. Son darbeyi Ankara'da vuramazsak bu iş bitmiştir azizim. Nikolidis sırtında bir ürperme hissetti, dalga dalga bir üşüme. Çökük yanaklarının rengi iyice kaçmış, yüzü ölümü düşündüren bir hale almıştı. Telaşla masanın çekmecesini açtı. Ne oldu, sarardın birden, yine sıtma mı? Yokluyor işte, geçer şimdi, işte kinin. Sürahiden bardağa su doldurdu, kinini ağzına attı, suyunu içtikten sonra buruşan yüzü bir süre öylece kaldı. Doktora haber vereyim, yok uzanayım biraz. Kalktı, bir köşedeki kerevete uzandı. Claridis endişelenmişti. Yanına gitti. Üzerine bir battaniye örttü. Sonra Nikolidis'ten boşalan masanın başına geçti. Büyük bir kutudan püro alıp ateşledi. Oturdu, Nikolidis'in yüzü daha da solmuş görünüyordu. Nikolidis, geçer şimdi geçer dedi. Hafiften dişleri birbirine çarparak. Tepelerinden geçen bir uçağın gürültüsüyle susup beklediler. Uçağın humurtusu gitgide uzaklaştı. Claridis dışarıdan seslendi. Teğmen Vasili. Kapıda telaşlı bir subay belirdi. Buyurun yarbayım. Neydi o? Bizimkilerin keşif uçağı. Pekala gidebilirsin. Teğmen gitti. Nikolidis biraz daha rahatlamış görünüyordu. Anlat Claridis. Şu nehirden söz ediyordun. Claridis gülümsedi, pürosunu dişleyerek. Alt tarafı bir nehir diyorsunuz değil mi? Hayır hayır. Sakarya'nın bir başkalığı var. Bana mı öyle geliyor bilemiyorum. Kader çizgisi gibi uzanıyor önümüzde ve Türk ordusu bizi yenemezse o bizi yenecek gibi. Gerçekçiyim diyorsun ama tuhaf inanışların var. Nikolidis böyle derken battaniyeyi biraz sıyırmıştı. Alnı terliydi ve yüzünde hafif bir pembelik belirmişti. Evet albay, hayal, efsane ne dersen de. Ama yine de kralımız kadar hayalci olmadım ben. Franklin Bouillon'la Mustafa Kemal Ankara'da bir görüşme yaptılar. Fransızlar artık bezgin görünüyorlar. İngilizlere gelince onların yarın ne yapacaklarını bugün kestirmek mümkün değildir. Rusya'nın Türklere yardım vaadi de zaferimize gölge düşürecek hususlardandır. Evet albay, işin bu tarafları var. Zafer kazanmayı ben de istiyorum ama ayaklarımız biraz yere değmeli. Meseleye çok kötümser bakıyorsun dostum. Böyle düşünürsek asıl o zaman orduyu yıpratırız. Adeta bir batağa doğru gidiyormuşuz gibi konuşuyorsun. Bazen kardeşim Yohannis de böyle laflar ederdi. Yohannis dalgınlaştı. Yeniden İzmir'i, çocukluğunu hatırlamıştı. Balık kokuları, gürültülü mahalleler, yeşil bağlar, alacalı mor tepeler. Yohannis'in esir düştüğünü öğrenmişti. Demek ki şimdi o da nehrin öte tarafında bir yerdeydi. Kim bilir, belki de yakın bir zamanda buluşacaklar, hem de İzmir'de buluşacaklar. İşte o zafer günlerini şimdi gözünde canlandırabiliyordu. İzmir baştan başa çiçeklerle donanmış, havai fişekler atılıyor bu gece. Fener alayları yapılıyor. Gelip geçen kayıklarda Rumca şarkılar. Köyler, sokaklar, evler lambalarla aydınlanmış. Kızlar bir omuzlarını açıkta bırakan elbiselerini giymişler. Geldikleri zaman da öyle değil miydi? Ellerinde defne dalları, çiçek demekleri, küçük Orta Asya ordusunu selamlıyorlardı. Kralın buraya ayak basışı hala gözünün önünde. Bizans imparatorudur gelen, generallerin sevinci, Populas'ın, Kordines'in, Andranas'in, Trikopis'in havaya uzanan kadehleri. Şarkılar söyleniyordu, gemilerle getirilen şaraplar testi testi boşalıyordu. Averof, Kılkış, Lemmos gemileri denizde çalımlı çalımlı volta atıyorlardı. Bunları düşünmek güzeldi ve rahatlatıyordu onu. Gözlerini yumdu, kendini İzmir bağlarının yeşiline bıraktı. Claridis ise kalkıp dışarı çıktı. Ötede çadırlar, çadırlar, sapsarı düzlüklerde gezinen sıcak bir rüzgar. Bodur bir ağacın gölgesine çöktü. Porsuk çayı tembel isteksiz akmaktaydı. Claridis memleketini düşündü, köyünü, rüyalarına giren yurdunu. Arada da şu Sakarya Nehri vardı ve rüya bölünüyordu. Sardunyaların top top kırmızıları arasında yaşlı anasını düşündü. Bir kuytu bahçe, beyaz kireç boyalı bir ev, keçi sütü, peynir kokmaktadır ortalık. Kadınlar bağlardan dönüyorlar sepetleriyle. Tahta masanın üstünde şarap damacanası, kavunlar, karısını, çocuklarını düşündü. Şu Kütahya Eskişehir muharebeleriyle nasıl sevinmişlerdir? Oysa Türklere kesin darbeyi işte bu muharebelerde vurmalıydılar. Bunları gerçekleştirememişlerdi ve hiç kimse zaferin gerisindeki mağlubiyeti görmemişti. Evet, çöküyorlardı gitgide. Bu çökünde önce kendi içlerinde başlamıştı. Venizel Osçular, kralcılar, generaller arasındaki kıskançlıklar, herkesin baş olma sevdası, kiminin yürekten inanmadığı bir fikir uğrunda savaşması ve insanların savaşa çağrılması. Ordu şimdi bir yanlışlığın, bir ihtirasın kurbanı olacaktı belki. Kral zafere doğru ilerleyen ırkımızı Tanrı taşlandıracaktır diyordu. Ve bu şatafatlı, büyülü sözlerin ardından kim bilir ne acılar, ne felaketler doğacaktı. Porsuk çayının batak kıyısından ta buralara kadar gelmiş, nefti renkli bir kurbağa biraz ötesinde dirseklerini dizlerine dayamış, iri şaşkın puslu gözleriyle ona bakıyordu. Claridis bir an kendisini ona benzetti. Yalnızdı o da. Döneceği kıyıyı kaybetmişti. Yola devam etmekten çekiniyordu. Çünkü ötede bilemediği tuzaklar, açlık, susuzluk onu bekliyor olabilirdi. Kurbağa yayvan ağzını iyice gerip düşündü, düşündü, geri dönemezdi artık. Çaresiz sıçraya sıçraya yoluna devam etti. Döndüğünde Nikolidis kalkmıştı. Masada haritayı inceliyordu. Yüzü diriydi. Sıtma nöbetini atmıştı üzerinden. İyi misin? Evet. Claridis yaklaştı. Nikolidis uzun kemikli parmağını porsuk üzerinde gezdiriyordu. Esas hareket noktamız burası olacak yarbay. Kemal'in askerlerini yeneceğiz, göreceksin. Bu suyun ötesi hep tepe dağdır. Ben dağları severim Claridis. Zorluklarla boğuşmayı da. Claridis yüzünü haritaya eğmişti. Evet, tepeler dedi. İzmir'den bu tarafa durmadan dağ tepe açtık. Sonra düzlüğe vardık ama o düzlükler de çok sürmedi. Bir labirentin içinde dolaşıyoruz bence. Evet, Anadolu labirentinin. Claridis o uzun yolculuğu baştan sona bir çırpıda hatırlamaya çalıştı. Gelip geçtikleri yerler gözünün önünde bir kan seliyle, alevlerle belirdi. Yakılan köyler, genzinde insan eti yanığının kokusu, nereye gitse bu kokuyu duyacaktı. Fakat zafer onların olursa. İşte bunu düşünmek, onu da yüreğini coşturan bir şey. Ailesini alıp İzmir'de yahut öteki kıyı şehirlerinden birinde pekala oturabilirdi. Mesela İstanbul'da. Evet, neden olmasın? Ama kendi yurdunda olmanın huzurunu burada duyamazdı, öyle değil mi? Yeniden köyünün bağlarına dönmek, orada yaşamak ve ölmek, bu en güzeliydi. Belki iki katlı taş bir ev yaptırırdı orada. Sabahları bağ yolunda yürüyüşler, sonra çalışma odasına kapanır, hatıralarını yazmaya koyulurdu. Savaş hatıraları. Kalan ömrünü böyle geçirirdi. Nikolidis elleri ardında pencereye doğru yürüdü. Öfkeli sarı toprağa mavi bir akşam iniyordu. Ağustos. Bizim için uğurlu bir ay olacak Claridis, göreceksin. Yağ tüccarı Bürhanettin Efendi şimdi nerede bir kalabalık görse oraya sokuluyor, Kütahya Eskişehir muharebelerinin sonuçlarını tartışmak için fırsat kolluyordu. Koskoca Yunan ordusu seferberlik ilan ediyor, güzelim şehirlere bir bir giriyor, biz ise çulsuz çaputsuz askerlerimizle karşı koyuyoruz. Görün şimdi neticesini, meclis birbirine girdi, girer elbet. Meclisi Ankara'dan Kayseri'ye nakledeceklermiş. Hadi seferberlik ilan edildi diyelim, neyle besleyecekler orduyu? Sorarım size. Askerin ayağında söylemesi ayıp donu yok donu. Sözde Sakarya'nın öte tarafına derlenip toparlanmak için çekilmişler. Ya o şehirleri niye kaybettik? Niye çıktık Kütahya'dan? Niye bıraktık Eskişehir'i? Söyleyin bana. Efendiler, ağalar, bu kafalarla bu iş yürümez. 1500 askeri de bu muharebelerde telef ettik. Bakalım daha kaç evladımızı kurban edeceğiz? Bir sayvana, bir ağaç altına toplanmış olan insanlar, sesinin en güçlü tollarını kullanarak konuşan bu adamın sözleriyle ister istemez yılgınlığa, ümitsizliğe düşüyorlardı. O ise bundan cesaret alarak kahin edasıyla kötü karanlık tablolar çizmeye devam ediyordu. Bir gün haklılığını ortaya koyduğuna inanan yarık gülümsemeli çehresiyle Hisarcık taraflarına göç etti. Hayvanları, eşya yüklü arabaları epeyce uzun bir kafile meydana getirmişti. O Ağustos sıcağının altında bir mendille alnını kurulayarak, karmakarışık sakallarını kaşıyarak, daracık sokaklardan kerpiç evlerin arasından geçti gitti. Geride kalanlar çaresiz yılgın görünüşlerinden yavaş yavaş sıyrıldılar. Burhanettin Efendi'nin gidişiyle o ölü ağırlığı da ortadan kalktı ve Yunan kuvvetleri yeniden yürüyüşe geçti. Ağustos'un ilk günleriydi. Yağmursuz günler. Sakarya yağmurlara hasret, sıkıntılı batak rengindeydi. Köprühisar'dan yürüyen bir düşman kolu buradaki milli müfrezeleri geri atarak yoluna devam etti. O sabah Atiye hala sarı öküzü, inek ve buzağısını veliye teslim ederken hayvanlara sahip ola demişti. Bu yokluk zamanında altından da kıymetlidir bunlar. Veli merak etme hala demişti. Hem yalnız gitmiyorum, Salih dede var ya, şu iki büklüm ihtiyar. O koyunlarını serecek, arkadaşım Hıfsı da geliyor, mandaları götürüyor o da. Her neyse ötelere varmayın pek, bakarsanız Yunan iniverir bir yerden. Veli o an gelir mi gelir diye düşündü. Silahımız da yok ki, hay hala neden soktun şu kuruntuyu içime? Düşüncelerini belli etmedi, tekrar merak etme dedi, uysal görünüşüyle sofadan merdivene yöneldi. Ağustos sıcağı toprağın üzerinden tütmekteydi. Sıcağın ardında her şey erimiş gibi. Salih dede ile Hıfsı yola düşmüşlerdi bile. Salih dede dişsiz ağzıyla gülerek, "Nerede kaldın be Veli? Seni gelmeyecek sandık." dedi. "Gelmez miyim Salih dede? Hadi bakalım yürü öyleyse." Veli ile Hıfsı itişerek hala çocukluktan bir şeyler yaşayarak yürüdüler. Oysa ikisinin de bıyıkları terlemişti. Sesleri çatal çatal olmuştu. Salih dede, "Dalaşmayın bakayım." diyordu. Koca delikanlı oldunuz, neredeyse askere gidecek çağa geldiniz. Veli ile Hıfsı Salih dedeyi pek dinlemediler. Tepenin eteğine varıncaya kadar itişip durdular. Salih dede kendini bir ağaç altına attıktan sonra "Hay deliler hay" diye söylendi. Gençlik işte, kanları Sakarya gibi coşkun. Çok sürmedi Veli ile Hıfsı güreşe tutuştular. "Ha şöyle," dedi Salih dede, "bari askerlik talimi yapın, şunlara bakın şunlara. Vallahi yaman birer asker olursunuz siz, şimdiden askere kaydetmeli sizi." Sonra çömlekçi Musa'nın verdiği sigarayı cebinden çıkarttı, kağıdını eliyle düzeltti, kibritini ateşledi, sigarayı yakıp keyifle sırtını ağaca yasladı. Salih dede, "Sen bize hakemlik et," dedi Veli. "Ediyorum etmesine de Murat Ağa'nın koyunlarını da gözden kaçırmamak lazım. Yoksa nasıl hesap veririm oğul?" "Gerçi Murat Ağa hesap sormaz insana, bir kere güvendi mi tamam, cömerttir. Allah gönül zenginliği de vermiş, çocuklar da ona çekmiş, İzzetle Necip."